Économie écologique. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dasınız. Ekonomi ve Ekoloji programına hoş geldiniz. Bugün Pelin ve Serkan yok. Onlara buradan selam gönderiyoruz. Herkese de günaydın diyoruz. Hattımızda ODTÜ Ormanı'nın kesimini konuşmak üzere iklim ve enerji uzmanı Önder Algedik var. Merhaba Önder, nasılsın?
Merhaba, sağ olasın. Günaydın.
Günaydın. Önder, sen zaten bu meseleyi, yani ODTÜ'deki bu yeni bir şey değil. Yani sit alanının değiştirmesi, bir takım yolların yapılması, onunla ilgili süreci de takip ediyorsun. Şimdi bu yeni hadiseyi konuşmadan önce kısaca bir ne olduğunu bize anlatır mısın?
Tabii ki. Şimdi 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi buradan yol geçirmem gerekiyor diyerekten bir plan değişikliği yaptı ve koruma amaçlı imar planı hazırladı. Bu da kabul edildi.
Evet.
Bu plana göre ODTÜ'den bir yol geçti. O zamanki tartışmayı herkes hatırlayacaktır. Rektörlük bu planı bir de tünel geçecek, o tünelin açıktan yapılmasını engellediğim için kabul ettim diyerekten savundu.
Hı hı.
Biz o zaman koruma amaçlı imar planı korumayacağını biliyoruz çünkü son yıllarda siyasette kanunlara uymama, kendi koyduğu kurallara uymama gibi bir genel bir eğilim olduğu için bu yolun tünel tartışması olacağını biliyorduk ama tünel tartışmasının asıl sopa olacağını, yani her tünel tartışmasının ortaya atılıp ODTÜ'den parça koparılacağını bilmiyorduk.
Evet.
İki ay evvel bu tartışma tekrar peydahlandı. Bu sefer dediler ki Bilkent, ODTÜ'nün batı tarafındaki Bilkent yolunu genişleteceğiz ve bunu çevre yoluna bağlayacağız. Hı. Yani ODTÜ ormanını biraz ucundan keseceğiz dediler. Böyle bir tartışma başladı.
Evet.
Şimdi hemen son kısma gelelim çünkü detayları konuşacağız.
Tabii ki.
8 Eylül'de nasıl olduysa bir protokol imzalandı. Bu protokolün ne olduğunu kimse bilmiyordu.
Rektörlük ve belediye, Büyükşehir Belediyesi arasında.
Evet, fotoğrafta
sanırım.
Ortada vardı. Solda belediye başkanı, sağda rektör vardı. Biz protokol imzaladık dediler cuma günü. Fakat cumartesi günü akşamüstü iş makineleri girdi. Bütün ağaçları, griderleri söke söke gittiler. İddiaları şu ki biz taşıdık bir kısmını diyorlar. 4000 tane ağacın taşınması için gerekli araç sayısını hesaplamaya gerek yok. O kadar taşıyacak aracın olmadığı ortada, kaldı ki taşıyabilsinler.
Evet.
Belki müthiş iş yapmışlardır. Bu mevsimde ağaç taşınmayacağını bütün Türkiye biliyor zaten. Kimseyi kandıramazlar.
Tabii.
Bu şekilde ODTÜ'den bir pay daha, bir dilim daha aldılar.
Evet. Bir de böyle 100 iş makinesi, 400 kamyon, polis eşiğine falan büyük bir operasyon ve ayrıca tabii Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bunu gururla da açıkladı. Hani biz bu kadar hızlı bir şekilde yol yapıyoruz diye. Şimdi senin Gazete Duvar'daki yazında aslında meselenin arkasında çok farklı şeylerin olduğunu, bir şehir hastanesi meselesi var mesela.
Evet.
Onu anlatır mısın? Yani biz şimdi yol diye konuşuyoruz. Ekosistemi tabii, yani sadece ağaçların kesilmesi, onları taşıyacağız denmesi, protokole dair hukuksuzluk var mı, bunun denetlenmemesi bir yana, bir de bu meselenin arka planında bir şehir hastanesi meselesi var. Nedir bu, Önder?
Aynen, çok da önemli bir soru çünkü aslına bakarsanız bu yolun faturasını İstanbullular ödeyecek.
Nasıl oluyor?
Bu nasıl oluyor? Şimdi ortalıkta 1.2 milyar avroya mal olacak bir şehir hastanesi var. Bu şişirilmiş bir fiyat. Bu rakamlar Türk Tabipler Birliği rakamları. Devlet madem bu kadar şişik bir yatırım yaptın, ben sana para vereceğim diyor.
Hı hı.
Yıllık 340 milyon TL şey verecek, kira verecek devlet. Artı hasta olmanın bedeli. Bu nasıl bir hastane?
Nasıl?
İçinde 5000 tane yatak var.
Hı.
İçinde 100 yataklı otel var. Günlük 50 bin ziyaretçi kapasitesi var. Yani hasta kapasitesi, hı hı, var. 11 binden fazla çalışanı var. Ve devlet bu şirkete %70 doluluk garantisi veriyor. Yani diyor ki senin hastanenin %70 dolu olmasını sağlayacağım. Sağlamazsan da parasını vereceğim.
Bir şey söyleyeceğim. Nasıl böyle bir garanti verilebilir?
Avrasya Tüneli'nin yapıldığı gibi, üçüncü köprüde yapıldığı gibi aslında. Aslında bütün mesele şuna geliyor. Bütün hayat böyle olmaya başlıyor. Yani siz almasanız bile devlet ben bunun parasını vereceğim dediği bir sermaye aktarı modeline geçmiş durumda. Şimdi böyle bir hastane var ama bu hastanenin bir sorunu var. Bu hastane bu kapasiteye sahip olabilmesi için diğer hastanenin kapatılması gerekiyor. Şimdi sağlıkta yararlanmak için mesafeye çok kısa olması gerekiyor. 2 kilometre gibi bir rakam söz konusu. Burada Ankara'nın %95'i sağlıktan yararlanamayacak. Hatta rivayet o ki kasabalardaki devlet hastaneleri, hatta Kırıkkale'deki hastane bile kapatılması gerekiyor. Çünkü %70 dolu siz sağlayamıyorsunuz. Meselenin bir boyutu bu ve bu çok ölümcül bir boyutu.
Çok.
İkinci boyutu aslında bu iş yapılamaz mıydı? Yapılamaz. Aslında yapılır da yapılamaz. Şu yüzden yapılamaz. Eğer siz orada ulaşım aksınız olsaydı hatırlayın Eskişehir onu rahatlatacaktı bu ot yolu. Rahatlatmadı. Trafiği daha da fazla feci hale getirdi. Eskiden işte daha yakında başlayan sıkışık şimdi şehir dışına sarkmaya başladı. Çünkü niye? Metro çalıştırılmıyor. Çünkü metro çalışırsa insanlar toplu taşıma kullanacak, araba kullanılacak, petrol satılamayacak, asfalt dökülemeyecek. Ankara şu an İstanbul'dan daha fazla büyük şehir olarak asfalt döken bir kent.
Ne kadar rakamlara dair senin bilgin vardır belki?
Valla 2013'te rekor kırdılar. 7 milyon metreküp ton kırdılar. Kişi başına 12 metrekare asfalt döktüler. Kişi başına.
Bravo.
Yani o rakamların yarısına ulaşabiliyor İstanbul. Ki İstanbul korkunç bir kent. Tabii. Yani karşılaştırılamaz.
Yani yapılaşma an... vesaire, yolların yapımı işte vesaire anlamında diyorsun tabii ki.
Tabii.
Yeni yani, projeler var malum. Üçüncü havalanı vesaire.
Ona rağmen Ankara İstanbul'dan çok daha feci asfalt döküyor. Şimdi burada metro aslında çalıştırabilseler o yolların çoğu kapanacak ama çalıştırmıyorlar. Çünkü asfalt, beton, petrol bu çok önemli bir şey. Ona ihtiyaçları var. Ekonomi bu. Bakıyorsunuz ora hattın günlük saatlik taşıma kapasitesi iki yönde 132 bin. Taşıcı kapasitenin kadar biliyor musun? 80 bin. Yani bir saatte taşıyabileceğinden daha az metro yolcu taşıyor.
Sen bir de demin şey dedin, metro var ama kullanılmıyor, açılmıyor dedin. Ankara'yı bilmeyenler için soralım. Yani bu nasıl bir şey?
Yani nasıl şimdi mümkün oluyor? Şöyle anlatayım. Şimdi Gökçek neyle övünüyor? 4,5 kilometrelik yolu ben bir gecede dümdüz ettim diye övünüyor değil mi? Bir gece. İlk metroyu açması yaklaşık 20 yıl sürdü. İlk açtığı metrolardan bir tanesi de bu hattı. Bu hat Kızılay'la Çayyolu hattını bağlayan Eskişehir yolu hattı aslına bakarsan. Bu hattın çok ciddi bir yükü var. Tam çalıştığı zaman günde 2 milyon yolcu taşıyabiliyor. Yani aslında oradaki 8 şerit yolunun hepsini kapatabilirsin hemen hemen. Yani bisiklet yarısı bisiklet yolu ve toplu taşıma yolu yapabilirsin. Bu kadar rahat bir yer. Çalıştırmıyor çünkü bunu çok düşük rakamlarda tutuyor ama bilmiyoruz çünkü teknik sorunlar var, çok zayıf taşıyor. Açıkçası 3-4 tane dolmuşun yapabileceği kapasitede metro çalışıyor.
Çok kötüymüş.
Bu korkunç bir şey. Evet. Şimdi bunu yapamadığı için normalde ne yaparsınız? Bu adamı yargılarsınız. Normalde ne yaparsınız? Şehrin dışına böyle bir hastane kuran, bu kadar fahiş fiyata para aktaran bir sağlık bakanını hapse atmanız lazım. Aslında yargılanması gereken bir nokta. Bunun yerine bu sorunu çözmek için şöyle bir öneri geliyor. Belediye başkanı diyor ki madem kent hastanesine ihtiyacım var, 5000 tane acil hastası gelecek bu hastaneye. Eskişehir yolu tıkalı. 5000 ambulans nereden geçecek? 5000 tane acil araç nereden geçecek? Geçemeyecek. Ne yapalım? Bu yolu çevre yoluna bağlayalım, Avcı'dan geçirelim. Bütün bildiğimiz aksların hepsini paramparça edelim diyor.
Yani o yüzden yapıldı bu yol.
Tabii ki. Tabii ki. Yani orman bu işin en masum tarafı aslına bakarsan.
Evet.
O kadar kötü ki. Ve diyor ki ya madem öyle yapacaksınız ben bunu biraz farklı yapayım diyor. Yolun hattını biraz genişleteyim ve değiştireyim diyor. ODTÜ ormanından yer alayım diyor. Şimdi skandal başlıyor.
Evet.
Ne diye çıktı Cuma günü rektör? Ben 38 metrede anlaştım. Fakat halkın baskısıyla protokolü açıklamak zorunda kaldılar.
Evet.
Arka 4 kocaman bir rektör, belediye başkanı, vali ve YÖK başkanı oturuyor bir protokol imzalıyor. 4 tane sayıyı topluyor. Bir yerde 38 yazıyorlar, bir yerde 40 yazıyorlar.
Ve ayrıca da 90-100 metre eninde olduğuna dair çeşitli raporlara rastladım. Yani yolun şu andaki, hatta fotoğraflara bakınca bile bu 35'in, 38'in çok daha üzerinde olduğu anlaşılıyor zaten.
Aynen, yol genişliğinin. Zaten ilk gün ön keşif yapıldı. Kırsal çevreli ve şeyle beraber, o tür hocalarla beraber 36 hektarlık bir şey yok. tahribat, yaklaşık 50 hektarlık bir tahribat var. Bir 100 hektarda ODTÜ ormanından kopartılan ve ranta açılabilecek bir alan yaratılmış.
Bu yolun haricinde mi diyorsun,
evet,
yoksa
evet,
yolla birlikte?
Evet, batısında bir dilim bırakılmış. Şimdi o ekosistemden...
Otopark falan yaparlar herhalde.
Yok, orada hemen rezidans inşaatları başlamış bile.
Ha, bir de o var.
Onlar başlamış zaten, biliyorlarmış. Ya. Bunlar çok siyasetin çalıştığı ve hazır olduğu bir senaryo.
Evet, tabii ki belli projeler de vardır. Yani bu tip şeyler de hep karşımıza çıkıyor belki. İlk başta bilemiyoruz, açıklanmıyor ama işte mesela şehir hastanesinde olduğu gibi ya da ne bileyim rezidans yol vesaire şeylerinde olduğu gibi bir yani bir bütüncül rant getirecek bir proje, birden fazla projeye de rastlıyoruz.
Aynen. Kaldı ki bu bile buzdağının görünen yüzü.
Hı hı.
Çünkü asıl hikaye şu.
Nedir?
Türkiye'nin 90'larda yıllık 20 milyon ton çimento tüketimi vardı. Hı hı. Bu rakam şimdi 70 milyon tona çıktı. Ve bunu sürekli beslemeleri gerekiyor. İşte kentsel dönüşüm gerekiyor. Ankara'nın deprem sorunu yok ama Ankara'da zorluyorlar bunu. Bütün belediyeler zorluyor. 2023 hedefi 100 milyon ton.
Ya hedef de kondu bunun için, öyle mi?
Tabii, tabii. Mesela kişi başına ne kadar buğday tüketiyoruz ya da sütü kullanıyoruz? Bunlar birkaç yüz kilogramdır baktığınız zaman rakamları. Şu an Türkiye'de kişi başına tüketilen çimento miktarı 1 ton.
Ne
yaklaşmış durumda. Bu, ama hani çimentonun 50 yıl ömrü var. Sütün bir gün ömrü var. Ama çimento nasıl 50 yıl ömrü vardı? Yok. Şimdi bu hedefe ulaşmaları için bütün kentleri alt üst etmeleri gerekiyor. Şimdi asıl hikaye şuna geliyor. Bu aslında buzdan görünen yüzü. Çünkü 2038 planlarında Ankara'daki mevcut mahallelerin bir kısmının yıkılması içinden otoyol geçirilerek.
2038 mi dedin?
Evet, 2038 ulaşım planı. Bir kısım yerlerin de yeşil alanların da konut açılması, imara açılması, rant açılması gerekiyor.
Evet.
Şimdi geçen pazar günü yazmıştım İstanbul uyuz mu oldu diye, bu üçüncü havalimanının resmi aynen bu. Hiç kafaya karıştırmaya gerek yok. İstanbul, şu anki İstanbul bir getto oluyor. Ama havalimanı etrafında bir kent kuruluyor.
Evet.
Ve bu kentin içinde bir yaşam olacak ve siz onun taşeron olacaksınız, şusuz olacaksınız, busuz olacaksınız. Bu planda bunun aynısı aslında.
Evet. Maalesef çok acıklı gözüküyor. Bir de şunu da merak ediyorum Önder. Yani Ankaralıların bir kısmı zaten hani bu ODTÜ'deki ilk senin bahsettiğin 2013'ten itibaren ODTÜ'de protesto oldu, Ankaralıların da şey oldu. Yani Ankaralılar bu konuda ne diyor? Bir hareketlilik var mı? Bir itiraz var mı? Ya burası bizim ormanımız. Üstelik 1995'te Ahan ödülünü bile almış bir ağaçlandırma projesinden bahsediyoruz. Yani işin doğal arkeolojik sit alanı olmasından bunları dahi geçtik ama yani Ankaralı olarak, Ankara'da yaşayan bir insan olarak bu kentin bu kadar hızlı bir şekilde bir beton cennetine dönmesi nasıl bir tepki yaratıyor?
Şimdi aslında bu işin birkaç boyutu var. Hı hı. İnsanlar çok kızgınlar. Çünkü hakikaten bu işin çok saçma olduğunu ve vandalca olduğunu çok farkında.
Hı hı.
İçsel bir tepki çok fazlasıyla var. Ertesi gün yaklaşık 200'e yakın insanın bir araya geldiği bir toplantı yapıldı Mezunlar Derneği'nde ve bir Yeşil Ankara platformu daha kuruldu ve güçlendirildi.
Hı hı.
Böyle bir tepki söz konusu. Pazartesi günü rektörlüğün telefonları kilitlendi. Rektörlük bütün gün boyunca toplantı yapmak zorunda kaldı ve akşama kadar toplantı yaptılar. Bunu herkes biliyor. Bütün Ankaralılar biliyor. Çünkü herkes aradı. Salı günü rektörlük protokolü valiliği açıklatmak zorunda kaldı. Zaten bu protokolü açıkladınca herkes şunu gördü. ODTÜ rektörü, kendisi atanmış rektördür bu arada.
Evet.
Geçirmiş rektör değil.
Evet.
Onu söyleyelim, yanlış anlaşılmasın. ODTÜ rektörünün parsel parsel protokol ODTÜ ormanı satabileceği bir yolun olduğunu herkes gördü.
Evet.
Şimdi hepimiz aslında şöyle bir şey var. Şaşkınlık söz konusu.
Hı.
Ama burada oyuncular eksik. Halk çok farkında ama mesela
oyuncular belediye, derken?
Mesela muhalefet partilerinin belediye meclis üyeleri ne yapıyorlar? Yani ODTÜ'de bu işe bulaşan arkadaşlar ne yapıyorlar? Ya da belediyede çalışan arkadaşlar ne yapıyorlar? Yani o kadar çok bu işin oyuncusu var ki, bu toplumsal bir tartışma.
Evet.
Şimdi biz kendi çöplüğümüzü sahip çıkamadık. Hani aslında Ağustos ayını yazmamın sebebi buydu. Bunun farkına varmaktı. Farkına varsak biz bunu önleyebilirdik. Çünkü çok sıkışmış durumlar. Eğer bu asfaltı dökemezlerse, bu beton dökemezlerse ekonomik varlıkları bitecek. Çünkü yok etme üzerine kurulu bir ekonomide de var. Ya o anlamıyla Ankara çelişik bir durum söz konusu. İnsanlar içinden kızgın ama bir şey yapmaya gelince hemen iş yapıyorlar. Mesela şu an rektörlüğün bazı telefonları kapatıldığı dışarıdan aramalara. Çünkü çok fazla aramalara geliyor. Herkes bir taraftan bir şeyler yapıyor ve şu an yeni haber aldım, bütün ODTÜ mezunları Ankara'ya akıyor. Cumartesi günü büyük toplantı yapılacak. Büyük bir forum yapılacak, hatta toplantı demeyelim forum. Çünkü ODTÜ mezunları sahip çıkmaya karar verdiler. Çok hızlı bir şekilde çağrı. Dün akşam çıktı, bugün gazetelerde ve herkes organizasyonlar yapıyor diye duyuyorum. Ne kadar büyür göreceğiz cumartesi günü. Yani işler çok farklı ilerliyor aslında.
Evet. Bir de tabii bu OHAL rejimi, yani OHAL diyoruz ama OHAL'in içinde... OHAL'in kendi içinde bir hukuku vardır. Onun da ötesinde bir rejimde yaşadığımız için gördüğümüz, şu son bir yıldır gördüğümüz bu tip projeler, ranta dayalı hamleler çok hızlandırıldı. Biz de sık sık bunu programda dile getiriyoruz. Sen de zaten mesela iklim değişikliği konusunda uzmansın. Bu konuda çok yazıyorsun, çiziyorsun. Şimdi biz tamam ODTÜ'yü konuşuyoruz, ormanı, şehircilik anlayışını konuşuyoruz. Ama bütün bunların bir de Türkiye'ye, bütün ülkeye toplamda bir korkunç bir maliyeti var. İklim adaleti açısından. Biraz ondan bahseder misin?
Şimdi temel sorun şu. 2016 yılı Türkiye'de ölçülmüş en sıcak 4. yıl. İklim felaketinin yaşandığı, en fazla yaşandığı 2. yıl oldu. Artık çok net olarak söylememiz lazım. 5 tane şeyden kaçırmamız gerekiyor. Asfalta yer yok, betona yer yok, petrole, doğalgaza, kömüre yer yok. Bu çok kesin. Eğer biz bu noktadan eminsek, yani bu fırtınaların, bu iklim felaketleri Irma'nın, Hoze'nin olduğu bir dönemde ODTÜ ormanına girilmesi tam bir iklim felaketidir. Dolayısıyla bunun engellenmesi lazım. Herkes bunu biliyor. Sadece biz bunu kendimize yediremiyoruz. Ama şurada bir sorun var. Eğer OHAL'i yersen OHAL, yemezsen başka bir şey. Siyaset bundan çok karlı çıkıyor. Çünkü muhalefet bu konuda muhalefet yapmayabiliyor. Aslında bir kişiye bakıyor. Biz bunu üretim reform paketinde gördük. Üretim reform paketinde o hale rağmen zeytini ve peyniri kurtarabildik.
Evet.
Burada da kurtarabiliriz. Yersen o hal, yemezsen başka bir şey. Oradaki sorun bizden kaynaklanıyor. Kendimize doğru söylememiz lazım. Cümleye o halde başladığımız zaman kazanmıyoruz. Ama bizim kendi halimizi değiştirdiğimiz zaman çok şey değişiyor.
Sence bu konuda umut var mı peki? Yani ben o hale de gündeme getiriyorum. Çünkü bu genel anlamda bir korku iklimi de yarattığı için. Zaten protesto yapmak, işte sokağa çıkmak, yani yurttaşın aslında en doğal hakkı olan şeyler zaten çok kısıtlanmış vaziyette, çok baskılanmış vaziyette. Ama işte mesela ODTÜ özelinde dediğin gibi işte forum yapılması vesaire, sahip çıkılması çok önemli. Ama belki daha geniş kitlelerce. İşte Ankaralılar tarafından, Türkiye'nin başka kentlerinden vesaire bir sahip çıkma gerekiyor. Aynı Zeytin'de olduğu gibi.
Aynen. Ya valla Nuriye ve Semih'in yaptıkları ortada. Siz buraya kişi daha kattığınız zaman işte Veli Saçılı'nın katılması, Acun Hoca'nın katılması nasıl büyük bir motivasyon veriyor. ODTÜ meselesinin de böyle. Bu işler damlaya damlaya oluyor. Kimse akıtmaya çalışmasın. Böyle bir gücümüz yok. Ama damlatmaktan vazgeçtiğimiz zaman sular seller gibi olamıyoruz aslında. Bizim de böyle bir gücümüz var aslında. Burada asıl önemlisi şu, herkes korkuyor. Ya bakın, dün basit bir cenaze töreni, bu bizim için çok saygın bir şeydir toplumda, insanın cenazesi. Böyle bir şeye bile cüret etmeleri korkunun aşırıya kaçmasının bir örneği bence. Bu çok ayıp. Yani biz sevmediğimiz insanların bile cenazesine gideriz. Bu toplumun en büyük değeridir.
Tabii.
Yani bu değerin altına alınması bence çok basit bir şey değil. Kalki bunu muhafazakarlar yapıyorlar.
Evet. O konuya da girmek isterdim ama alanımızın dışında. Tabii. Önder. Ama bahsettiğin için teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok yoğun, neyse ki yoğun bir şekilde bu en azından sosyal medyada tartışılıyor. Medyada tartışılması nasıl olacak onu bilmiyorum. Yani yaygın medyada. Bir de son olarak şey soracağım. İklim değişikliğinden bahsettik. Senin bu konuda hem raporlara da hakimsin. Bütün bu Türkiye'deki inşaat hamlelerinin, betona yatırımın, kömüre yatırımının bir takım maliyetleri var. Bundan bir bahseder misin sonra?
Tabii
zaten?
Tabii ki, seve seve. Şöyle bir bilgi vereyim. En son kömür 2017 raporunu yayınladım. Orada şöyle bir rakam çıktı çok ilginç bir şekilde. Sadece 2016 yılında kömüre cebimizden 2 milyar TL para aktarılmış.
Cebimizden derken vergileri mi kastediyoruz?
Evet evet. Hı-hı. Evet, yani bu nasıl oldu çok ayrı bir tartışma ama şöyle bir noktaya geliyoruz artık. Biz petrole, asfalta, betona, kömüre para ayırıyoruz. Kalkınma Bakanlığı'nın bir raporu çıktı. Bu rapora göre 18 şehir hastanesi bittiği zaman biz 10 milyar Amerikan doları para ayıracağız. Karayolları bittiği zaman daha fazlasını vereceğiz. Enerji yatırımları bittiği zaman daha fazlasını, havaalanları daha fazlası. Şu an biz batık bu projelerin finansmanı için para topluyoruz. Şimdi çok ciddi bir yüksek karbon ekonomisi var. Bu iklim değişikliği hızlandırmak üzerine kurulu. Dün mesela Çırpılar Termik Santrali'nin toplantısı vardı. Çırpılar halkı buradaydı. Bütün projeler yürümeye başlıyor ama bunu yapacak yer yok. Ve şunu da herkes çok net biliyor. Geçen sene bu çok net ortaya çıktı. Rüzgar ve güneş bir defa hem nükleerden hem termikten çok daha ucuz.
Evet.
Hele hele enerji verimliliği bedava.
Evet.
Metro bedava. Metronun elektrik maliyetini söylesem ben vereyim bütün Ankaralılar geçsin diyebilirsin. O kadar ucuz bir maliyeti var ama onun yerine o yatırımı öldürmeye çalışıyorlar.
Neden peki oradan bir gelir sağlanamıyor mu gibi safça bir soru sorayım Önder, sen istediğin
ya,
bir cevap.
Gelir sağlanıyor ama mesele gelir değil, mesele sermaye aktarımı.
Hı hı.
Şunu söyleyeyim, yani bu iklim adalet tartışmalarını yapanlar çok dikkat etmesi gerekiyor. Rüzgar ve güneş tartışmasında sermaye aktarımını bu formülize ettiği zaman rüzgar ve güneşimiz çok iyi olacak, merak etmeyin. Ama onun faturasını yine sefiller ödeyecek, köylüler ödeyecek.
Evet, evet, maalesef böyle bir durum var. Başka o rapordan da bahseder misin? Bir kısa bir vaktimiz kaldı, 4 dakikamız
çok
vardı.
Çok güzel, gayet güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir net resim ortaya çıkmış durumda. Türkiye son kozdan uygulamaya çalışıyor. 2000 yılına kadar Türkiye'de ithal kömür santrali yokmuş. Şu an 17 gigawattlık, 17 bin megawattlık santrallerimizin 7 bin megawattı kömür. Ve hani biliyorsunuz hep yerli kömür muhabbeti yapılıyor.
Evet, evet.
Şöyle bir şey, Türkiye'de her bir yerli kömür santrali yatırım yapıldığında 1,5 ithal kömür santrali yapılıyor. Şu an Türkiye'de ithal kömür yerli kömürden daha fazla elektrik üretiyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Siz kırsalda termik santral yapıyorsunuz. İşte Çanakkale'nin hali belli,
evet.
İzmir'in hali belli, Ali Ağa'nın, İskenderun'un hali belli, Karadeniz'de istenilenler belli. Orada termik santral yapıyorsunuz. Dönüyorsunuz şehir içinde petrol kullanmaya çalışıyorsunuz. Doğalgazı kullanmaya çalışıyorsunuz ve bunu geliştirmeye çalışıyorsunuz. Ama ilginç olan bir nokta var. 2010 yılından bu yana kömür, petrol ve doğalgaz beraber artmaya başlamış. Normalde bunlar rekabet eder. Çünkü doğalgaz gelince kömür bırakır, doğalgaza geçersiniz, değil mi? Üçü nasıl artabiliyor? Üçü bize nasıl artıyor? Çünkü Türkiye artık yüksek karbon ekonomisini formüle etmiş durumda. Eğer bunu aşamadığı sürece ODTÜ yolundan da 3. havalimanından da kurtulamaz. Çünkü hatırlayalım. Haydarpaşa limanını biz kaybettiğimiz zaman İstanbul'un en büyük iklim mücadelesini kaybettik.
Neden böyle diyorsun?
Çünkü o kapandıktan sonra 2000 yılında İstanbul'da toplam havayolu yolcu sayısı 15 milyon falan civarında. 2000 yılında. Şu an 2013'te kapatıldı ve o sayede toplam yolcu sayısı 90 milyona çıktı. İki havalimanı toplamı. Ve 3. havalimanı 200 milyon yolcu taşıyacak. Bunun olması için Haydarpaşa Limanı'nın kapatılması lazım. Bilkent Şehir Hastanesi'nin olması için Mamak'taki Devlet Hastanesi'nin kapatılması lazım. Bunlar ancak böyle olabiliyor. Çünkü bunların hepsi sermaye aktarımı. Dolayısıyla aslında şu an biz yüksek karbon ekonomisinin en büyük krizine hızla gidiyoruz.
Evet.
Ve frene basmamız lazım ve şoförü de artık otobüste atmamız gerekiyor. Hani şoföre dur diyecek yerimizde kaldığını düşünmüyorum.
Evet.
Şoföre atmamız lazım. Ama nedense de birileri o hal var diyor. Birileri işte ama diyor. Bu amalar yüzünden kaybediyoruz.
Trafik diyor. Yok hastane deniyor. Yol
aynen
deniyor. Bunlar bize lazım. Gelişmeyecek miyiz gibi aslında toplumun bir bölümünde de karşılık bulan da bir söylem var. Devamlı bunun üzerinden kuruluyor.
Tabii
hani
değil.
Ne kadar uzmanlar, akademisyenler, bilim insanları, aktivistler bu konularla ilgili uyarılarını yapsa, bilgileri yayınlasa da maalesef bu popülist yaklaşım halen de baskın çıkıyor, öyle değil mi?
Aynen aynen, yani bunu hasta garantili hastane ne demek?
Yani ben de onu neyse gerçekten bilemedim. Bir de tabii şöyle de bir şey var, onu konuşmaya belki başka zaman fırsat buluruz. devlet hastanelerinin kapatılması ve şehir hastanelerine geçirilmesi de aslında yani sağlık sisteminde de yani bir sürü olanak yaratıldı vesaire ama sağlık sektöründe de çok büyük sorunlar var.
Çok.
Yani de devlet hastanesindeki hizmeti ve oradaki şeyi de şehir hastanelerinde bulamayacak insanlar. Ama bu ayrı bir konu. Önder, çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Son bir
Ben teşekkür
söylemek
ederim.
istediğin şey varsa lütfen söyle.
Valla söyleyeceğim nokta şu halde bile o hale rağmen insanlar telefonlarla rektörü arayıp protokol ortaya çıkartabiliyorlarsa ki çıkartmazlar. İnsanlar Ankara'ya akıyorlarsa, insanlar ya şu herkes sokağına sahip çıksa, mahallesine sahip çıksa, komşusuna sahip çıksa bir şey yapamazlar. Bizim yapmamız gereken
Doğru.
şey bu kadar basit aslında.
Doğru. Çok teşekkür
Ben
ederim.
teşekkür ediyorum.
Tekrar görüşmek üzere.
Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi yayınlar.
Sağ ol. Evet, programın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önder Algıdik'le ODTÜ Ormanı ve ODTÜ Ormanı'nın kesiminin arkasındaki planları ve biraz daha geniş açıyla bakarak Türkiye'deki bu inşaat, beton, asfalt yatırımları ne anlama geldiğini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.